Ayrım 22. 54. bölüm. Yiğitsin sen, yiğit. Demet, Bora, Sinan, Selin. Demet'in annesi yaptığı konuşmadan sonra Bora'nın kızını terk etmesinden hiç suçluluk duymadı. Tuhaf bir içgüdüyle hissediyordu olacakları baştan beri. Daha ilk günden itibaren kızının aşık ama mutsuz olduğunu görüyor, bunun için çok üzülse de ona akıl vermekte aciz kalıyordu. Aklı Bora'ya vermişti. O da kullanmıştı işte. Demet'i ertesi gün televizyondan aradılar. Müdür onunla görüşmek istiyordu. Demet'in ise yataktan çıkacak hali yoktu. Annesinin zoruyla kalktı. Bir blue jean, bir kazak giyip gitti. Müdür ona müjdeyi verdi. Demet Kaynar'la gece yarısı haberlerini sunacaktı. Sevinemedi bile. "İyi misin?" dedi müdür. "Başım ağrıyor," dedi Demet. Bir an önce odasına gitmek, yatağın içine girip yorganı başına kadar çekmek istiyordu. Kimseyi görmek, konuşmak istemiyor, herkesten nefret ediyordu. Annesi onun depresyona girdiğini anladı ve psikiyatra yollamak istedi. Demet buna direndi. "Ne söyleyecek ki bana? En akıllısı en fazla senin gibi konuşur. Aklın ne işe yaradığını gördük. Bir de akıllı değilse zarar verir." Aradan günler geçip yalnızca haberleri okumak için dışarı çıktığında bu kez kendisi karar verdi doktora gitmeye. Doktoru sevdi. Kendini ona teslim etti. İlaçlarını hiç aksatmadan alıyor, bütün gün uyuyup akşam haberlerini okuyordu. Bora'dan ilk mesaj ayrıldıklarının 10. günü. Demet'in Sinan'la buluştuğu akşam geldi. "Seni deliler gibi özledim," yazıyordu mesajda. Demet uzun uzun baktı telefondaki yazılara. Sildi mesajı. Sinan, "Kimden?" diye sormadı. Demet'in yaşadıklarına dair bir şeyler hissediyor ama hiçbir şey sormuyordu. Bilmek istemiyordu. İşte yine onun yanındaydı ve o ne isterse yapacaktı. Demet ise hiçbir şey yapmak istemiyordu. Sinan'ın bu suskunluğu ve sakinliği ona huzur veriyordu yalnızca. Ertesi gün Demet Bora'dan bir e-mail aldı. "Seni çok özledim, dayanamıyorum. Evde duramıyorum. Hastayım. Dün kapına geldim. Pencerene baktım. Camda birini gördüm. Sinan mı döndü? Buna dayanamam. Sana birinin dokunmasına dayanamam. Lütfen konuş benimle. Ne olur," yazıyordu mesajda. Demet de ona bir cevap yazdı. "Yiğitsin sen, yiğit. Bir yiğitlik yaptın, kararını verdin. Erkekçe evine döndün. Şimdi dayan. Ben asla istemediği evliliğini sürdüren, karısına yalanlar söyleyerek dışarı çıkan güçsüz ve yalancı bir erkeğin gizli saklı sevgilisi olmayacağım. Asla." Bu yazışmalar bir hafta boyunca sürdü. Bora, "Sen bir korkaksın. Ben seni başka bir kadın için terk etmedim. İki tane çocuk için gittim. Yakında bir bebeğimiz daha olacak. Bunu ben istemedim ama olacak. Onları nasıl bırakabilirdim? Eğer gerçekten aşıksan bunu yaşarsın ama yapamıyorsun. Sen bir korkaksın," diye yazdı. "Bir bebekleri olacak." Demet bunu okuduğunda bir an, "Şu ilaçların hepsini yutsam, uyusam uyusam, uyandığımda bütün bunları unutsam, hiçbir şey olmamış gibi yaşasam," diye düşündü. Bora onu hiçbir sorumluluk duymadan hançerlemeye devam ediyordu. Bilgisayarın başında eli tuşların üzerinde oturdu kıpırdamadan. Hiç durmadan ağlıyordu. Saatler sonra, "Evet, kötü olan benim. Korkak olan da. Aşık olmayan da benim. Sen cesur, aşık, güçlü bir erkek olarak kararının arkasında dur ve bir daha sakın beni arama," yazdı. Bora hemen her akşam Demet'in kapısının önüne gelmeyi sürdürdü. Delirmiş gibiydi. Evinden ayrılamaz ama Demet'siz de yaşayamazdı. Bir kez onları Sinan'la dışarı çıkarken gördü. Demet zayıflamıştı. Çok güzeldi ve onu fark bile etmedi. Sinan kendisini Demet'e adamıştı. Böylesine mutsuz, böylesine hasta olmasına dayanamıyor, onu neşelendirmek için elinden geleni yapıyordu. Elinden de beklemekten başka bir şey gelmiyordu. Demet bütün gün evin içinde sessizce dolaşırken o da gazete okuyup televizyon izliyordu. Sevdiği kadının ona dokunmaması, dokundurtmaması çok ağır geliyordu Sinan'a. Gururu kırılıyordu. Ama dayanacaktı. O küçük kızla dayanamamış birkaç kez buluşmuştu. Öyle tatlı tatlı ısrar etmişti ki buluşmaları için. Dayanamamıştı. kızın evine gitmişlerdi. Kız bütün doğallığıyla kendini ona bırakıyor, vücuduyla, beyniyle, yüreğiyle Sinan'ı mutlu etmeye uğraşıyordu. Sanki gökyüzünden yollanmış bir melekti. Son buluşmalarında, "Hani aşık olunca bir başka erkekle sevişmezdin?" diye sordu Sinan. Kız ona baktı. "Evet, aşığım ve başka bir erkekle sevişmiyorum. Ama sen de aşıksın, biliyorum. İlişkimizde hiç yalan yok," dedi. Sinan anladı ve üzüldü. Ama yapacağı bir şey yoktu. Zaten bu ilişkide yalan yoktu. Bir sorumluluk duymuyordu küçük kıza karşı. Mutsuzluğuma bir de küçük kızın derdi eklenmesin diyordu. Demet, Sinan'ın kendisine dokunmasına izin verdiği gün, Sinan o küçük kızı terk edecekti. O kızla sevişmesi sadece, nedensiz yere, kendisinden uzaklaşmasından ötürü Demet'e verdiği küçük bir cezaydı. Kızı terk etmesi ise, Demet'e vereceği bir armağan olacaktı. Selin, süslenip duruyordu. Günün her saatinde makyajlı ve şıktı. Sakinleştirici bir ilaç kullanamadığı için kendisini böyle rahatlatıyordu. Bebek doğduktan sonra gidip burnundan, yanaklarından, memelerinden, kalçalarından ameliyat olacaktı. Çok güzel bir kadın olmaya karar vermişti. Müşterisi Alp Bey ona çok güzel olduğunu söylemişti bir kez ama bu erkekler böyleydi. Başlangıçta iltifatlar eder, sonra unuturlardı hepsini. "Boş versenize siz, burnumun ucunu görmüyor musunuz?" demişti adama. Bir akşam bankadan çıkarken güvenlik görevlisiyle göz göze geldi. İnce, uzun boylu, esmer, mavi gözlü bir genç adamdı. Adam Selin'e gülümsedi. Saygıyla, "Güle güle Selin Hanım," dedi. Adını bildiğine şaşırmıştı. Ne kadar yakışıklıymış diye düşündü. Yıllardır ilk kez bir erkeğin yakışıklı olduğunu görüyordu. Sonra, acaba nasıl seks yapıyordur diye geçti içinden. Telaşla bu düşünceyi kafasından kovmaya uğraştı. Düşünce ısrarlıydı. Gitmedi. Acaba bu adamlar nasıl seks yapıyordur? O yakışıklı garsonlar, şoförler, mağazalardaki satıcılar, şu kestaneci, eve gelen buzdolabı tamircisi. Nasıl yapıyorlardır? Şefkatli mi? Hoyrat mı? Bencil mi? Kadını düşünürler mi? Beklerler mi? Yoksa hepsi de cahil ve kaba mı? Kadına ve cinselliğe kafa yoruyorlar mıdır? Bir banka müdürü güvenlik görevlisiyle seks yapsa ya da bir ressam kadın bindiği taksinin şoförüyle ya da bir doktor eve gelen tamirciyle. Ne olurdu sanki seks ayıp olmasa? Herkes istediği herkese sevişebilse? Bora ona hiç dokunmuyordu. Eve dönmüştü. Ama yine her gece çıkıyor, sarhoş oluyor, geç vakit dönüp sızıyordu yanında. Evde kaldığı günlerde ise yalnızca Muratcan'la ilgileniyor, Selin yokmuş gibi davranıyordu. "Bekle," demişti annesi. Burnunu sürttü, döndü işte. "Bekle, kocan o senin." Bekliyordu Selin de. Bora yatağa yattığı an bütün bedeni geriliyor, bekliyor, bekliyor. Sonra da yatağın bir ucuna çekilip sessizce ağlamaya başlıyordu. "Bebeği doğurmaktan vazgeçeyim. Burnumu düzelttireyim. Güvenlik görevlisiyle sevişeyim," diye düşündü bir gece ağlarken. Sonra kendini küçümsedi, kızdı, utandı. Daha sonra beynine uçuşan düşüncelerden kurtulamayacağını anlayınca güldü kendi kendine. Nedenini bilmiyordu ama geliyorlardı işte. Eyleme dönüşmemiş düşünceler ise ne olursa olsun suç değildi. Omuz silkti yatağın içinde. "Benden izinsizce gelip giden komik düşüncelerimden utanmam gerekmiyor. Ben bir düşünce suçlusu değilim. Düşünce suç değil ki zaten," dedi kendi kendine. Kendi kendine. Rüyasında güvenlik görevlisini görmeye karar verdi. Rüyalar da suç değildi. 55. Bölüm. Hangisi hata? Güler. Yaralandılar, hırpalandılar. Kurtulmak için bir suçlu aradılar, bulamadılar. Kendilerini suçlamaya karar verdiler. Hasta oldular. Onlara hiçbir suçları olmadığını anlatabilmek için çok uğraştım. Annem yüzünden katı bir insan oldum. Sevgimi, ilgimi pek belli edemedim kimseye. Bora'ya bile. Hele Muratcan doğduktan sonra kendimi ona adadım. "Kocamı iyice ihmal ettim," diyordu Selin. Evli olduğunu öğrendiğim andan itibaren ilişkiyi kesmem gerekirdi. Oysa ben ayrılacağını umdum, bekledim. Pek çok şeyden vazgeçtim. Üstelik sonunda terk edildim. Böyle bir ilişkiye nasıl razı oldum, diyordu Demet. Ona Selen'in Bora'nın karısı olduğunu söyledim. Sessizce oturdu karşımda. Sonra gözlerinden yaşlar süzülürken, bunu öğrendiğim iyi oldu. Görmeden, bilmeden bir şeyleri yaşamak ve katlanmak çok kolay. Ama bilirsen, çok zor, imkansız, dedi. Selen'i tanıyıp hoşlanmış olması onu sarsmıştı. Kendisinin bile beğendiği güzel, sevimli bir kadın için Bora'ya sitem etmesi şimdi ona çok acı geliyordu. Gururu incinmişti. Ama bunu öğrenmesi eminim ki unutmasında işine yarayacaktı. Selin'e Demet'ten söz etmemin gereği yoktu. Çünkü kocasının hayatında bir başka kadının varlığını öğrenmesi acılarına acı katmaktan başka bir işe yaramayacaktı. Uzun süre onlara yaptıklarının bir hata, bir suç olmadığını anlatmak için uğraştım. Umarım yararlı olmuşumdur. Biliyorum, zaman yavaş yavaş iyileştirecek onları. Bir tek soru takıldı aklıma bu yaşananlardan sonra. Ne çekilen acıları, ne yaralanmaları önemsiyorum. Akıllı insanın bunların üstesinden geleceğine eminim. Ama bütün bu olanlardan sonra bir tek soru var aklıma takılan. Canın çok istediğinde rüzgara kapılıp dolu dizgin gitmek mi gerek, yoksa hesaplarla, sorunlarla boğuşup ürkerek kalmak mı durduğun yerde? Dolu dizgin gitmek mi arzularının arkasından, yoksa kalmak mı her zamanki yerinde? Hangisi hata? Yoksa hata yok mu hiçbirinde? Bunu Çetin'le tartıştık geçen akşam. O, karısının akıntıya kapılıp gitmesinden öylesine acı duymuştu ki mantıklı olmayı savunuyordu. Geride bıraktıklarının çektiği acıya değer mi yaşadığın 3-5 günlük keyifler, diyordu. Keyfin 3-5 gün olacağını nasıl bilebilirsin, diye sordum ona. Aşk aldatıcı bir duygudur. İhtiyaçtan doğar ve sanaldır. Mantığı yoktur. O yüzden verdiği keyifler geçicidir. Aşkın grafiği sürekli yukarılara çıkmaz. O kadar yanıltıcıdır ki zorluklarla beslenir. Zorluklar geçip gittikten sonra kavuşur kavuşmaz aşk biter. Kişiler bir süre daha kendilerini kandırmayı sürdürürler. Aşkın delik deşik olduğunu anladıklarındaysa yumruk yemiş gibi olurlar. Mutsuzluk böyle başlar, dedi. O yoğun duyguları, çıldırtıcı keyfi kaç gün olursa olsun yaşamaya değmez mi? Başka hangi duygu bu kadar büyük bir keyif verir insana? Yaşam, önümüzde çizilmiş düz bir çizgi mi? Çizilenlere uymak zorunda mıyız sıkılsak da? Yaşadığımız anlardan başka sahip olabildiğimiz neyimiz var, diye sordum ona. Sahip olduğumuz bir iç huzurumuz, güvenliğimiz, üzmememiz gereken sevdiklerimiz var. Sorumluluk denilen çok önemli bir kavram var, dedi. Sevdiğimiz kişiler biz nerede ve nasıl mutlu oluyorsak buna razı olmalı, kendi üzüntüleri pahasına. Gerçek sevgi budur. Sorumluluk ise kendini feda noktasına gelmemeli. Kendimize karşı sorumluluğumuz değil midir bizi özgür kılan? Bize sorumluluklar yükleyerek özverili olmamızı bekleyenler, özveriye bir de sınır çekmelilerdi, dedim. Aşk kalıcı değildir Güler, aşk biter, dedi Çetin. Sonra uzun süre düşündü. Ama şu da var ki, tüm zorluklara karşın aşk için çekip gidenler güçlü kişilerdir. Hem güçlü hem bencil. Bencillik fena bir şey değildir. Başkalarını üzmemek için kendini üzüyorsun. O başkaları da sıkıntılarını nasıl olsa unutacaklar belki de. Daha doğru bir hayata koşacaklar, dedim ben de. Senden hoşlanıyorum ben, dedi Çetin. Çılgınca değil. Mantıklı bir duygu bu. Üstelik senin için feda edebileceğim bir şeyim de yok. Değersiz bir ilgi mi bu sence? Senin de benim için feda edeceğim bir şey yok. Sen de benden hoşlanıyorsan, tek düze ve kötü bir ilişki mi olur bizimki? Dedi. Biraz mahcup ve çabuk çabuk konuşuyordu. Heyecanlanmıştı. Gülümsemeye çalışıyordu. Ben de senden hoşlanıyorum. Ama sandığının aksine senin için feda edebileceğim bir şeyler var ve edeceğim, dedim ona. Akşam aynaya baktım uzun uzun. Dürüst, güzel gözler gördüm bana bakan. Onu sevgiyle, saygıyla selamladım. Ben gidiyordum. Dolu dizgin mi bilemem. ama gidiyordum bir şeylere doğru. Şimdiye dek yaşadıklarımdan ötürü pişmanlık duymuyordum. Bundan sonra da pişman olmayacağımı biliyordum. Selin ile Demet'in yaşadıklarından, daha doğrusu yaşayamadıklarından çok şey öğrenmiştim. En azından karar verebilmeyi, yani korkmamayı. Hazırdım artık yeni bir yaşama. Bir tanecik hayatımız var Güler, bir tanecik, dedim. 56. Bölüm. Herkesin senaryosu. Güler, Selin, Demet, Sinan, Bora. İnsan düşler kurmaz mı kendi hayatına dair? Bir karşılaşma anı kadar kısa bile olsa senaryolar hazırlamaz mı? Hatta var olan kişiliğine uymayan fantaziler yaratmaz mı? Hazırlanan senaryo gerçeğe uymayınca mutsuz olmak gibi bir aptallığa kaptırmazlarsa kendilerini, kime zarar verebilir bu düzmece anlar? Güler'in senaryosunun bir kurgusu yok. Yalnızca bundan sonra nasıl yaşayacağının farkına vardı o. Kendini anormal ya da hasta bulmasa da, bugüne dek yaşadıkları ona çok olağan, çok doğal gelse de, şimdi bir iyileşme seziyor içinde. Bundan böyle iyi olacağını sezmesi ise, bugüne dek yaşadıklarının pek de normal olmadığını işaret ediyor. Ölmüş bir insanı yaşıyormuş varsayarak yaşamak. Dışarıdan bakınca pek doğru algılayamayabilir. Oysa mutluydu o. En azından mutsuz olduğunu farkına varmamayı becerebiliyordu. Hiç pişman değil yaşadıklarından. Yalnızca apaçık gördü kendi gerçeğini. Güler kendi yaşamı için ayrıntılı bir senaryo yazmak istemiyor. Kadın plan yapmadan gidebildiği yere kadar gidecek. Yine hiç pişmanlık duymadan, diyor yeni öyküsüne başlarken. Selin evlilik yaşamındaki olumsuzlukları halının altına süpürerek sorgulamadan yaşadığının farkında. Annesinin ona çizdiği soğukkanlı, ağırbaşlı evli kadın ve anne tiplemesinde kendisini çok zorladığını, kendi gerçek kişiliğinin dışına çıktığını biliyor. Bora'ya bir sevgili gibi davranmadım, diyor. Kendi öyküsünün sonunu şöyle bitiriyor yaşam senaryosunda. Kadının kocası eve döner. Eskisinden çok daha fazla aşık olmuştur karısına. Ancak kadın incinmiş, gururu kırılmıştır. Kocasının hayatında bir başka kadın olduğundan kuşkulanmaktadır. Üzerindeki prenses kadın kabuğundan sıyrılır. Çılgınca bir yaşama koşmak istemektedir. Dişiliğiyle her karşılaştığı erkeğin başını döndüren, beğendiği erkeklerle unutulmaz sevişmeler yaşadıktan sonra onları terk edip acılara boğan bir örümcek kadın olur. Önce müşterisiyle, sonra yakışıklı güvenlik görevlisiyle sevişir. Öylesine mükemmeldir ki her iki erkek de çılgına döner. Yaptıklarını kocasına anlatır. Koca bunları duyduğunda perişan olmuş, saatlerce gözyaşı dökmüştür. Ama çılgınca aşık olduğundan karısını terk edemez. Kadın akşamlara eve döndüğünde kocasını erkenden eve gelmiş, çocuklarıyla oynarken bulur. Onun yüzündeki acı kadına mutluluk vermektedir. Demet aşksız, huzur dolu bir yaşamın insana yeterli olabileceğine inandığı için kendini suçluyor. Bugüne dek yaşadığı tek düzeliğe katlanıp sorgulamadığından başına bunların geldiğine inanıyor. Böylesi bir heyecandan sonra artık o eski rutine dönemeyeceğini biliyor. Sinan'ın dostluğundan vazgeçmek istemiyor. Ama onunla sevgili olamayacaklarını da hissediyor. Demet'in senaryosunda öyküsünün sonu şöyle bitiyor. Kadının sevgilisi evinde mutlu olmaz. Kadının aşkıyla yanıp tutuşur ve bir süre sonra evi terk ederek onun yanına koşar. Ancak kadın yaralanmıştır. Onca üzüntünün sonunda hiç beklemediği bir anda terk edilişi gururunu kırmıştır. Adamla eskisi gibi coşkuyla birlikte olacağını sansa da bunu başaramaz. Yaralanmış bir ilişkinin hasarlarını onarmak mümkün değildir. Adam ona deli gibi aşıktır. Ama kadın geçmiş günlerdeki tutkuyu yakalayamaz. Çünkü erkeğin ona yaşattığı acıyı unutamamıştır. Bir yıl sonra kadın doğru adamı bulur, sevgilisini terk eder ve yeni adamla evlenir. Bir çocuğu olur. Onunla hiç bitmeyen bir aşkı yakalar. Sevgilisi ise aşık ama tek başına kalmıştır ortada. Sinan bu yaşadıklarının sonunda birlikte olduğu kadına nasıl davranması gerektiğini öğreniyor. Ama biraz geç kaldığının farkında. Demet'e ve ilişkisine hiç özen göstermediğini artık biliyor. Öyküsü kendi yazdığı senaryoda şöyle bitiyor. Adamın sevgilisi geçirdiği bunalımdan kurtulmuştur. Eskisinden çok daha büyük bir sevgiyle geri döner. Adamı üzdüğü için pişmanlık duymaktadır. Bu nedenle ona aşırı bir ilgi ve sevgi gösterir. Sevgi dolu, uysal, bambaşka bir kadın olmuştur. Adam da kadını nedenli çok sevdiğini anlamıştır. Bundan böyle hayatında bir başka kadına yer yoktur. Küçük kız umurunda bile değildir. O kadar gençtir ki nasıl olsa hemen unutur. O artık sevgilisinin isteklerinin farkındadır ve önemsiyordur. Evlenirler, bir çocukları olur. Ömür boyu çok mutlu yaşarlar. Bu süre içinde adam işinde ilerlemiş, çok zengin olmuştur. Kadını kraliçeler gibi yaşatır. Bora çelişkileriyle, kararsızlıklarıyla, evi ve sevgilisi arasında gidip gelmesiyle hiçbir şeyi beceremediğini, aksine pek çok kişiyi perişan ettiğini biliyor ve bunun bedelini ağır ödüyor. Selin'e yaptıklarından dolayı bir vicdan azabı duymuyor. Demet'i ise çok anlayışsız buluyor. Eğer sabredebilselerdi, ben bu meseleyi çözerdim, diye düşünüyor. Çözümsüzlüğün nedenini sabırsız iki kadının kıskacı altında oluşuna yoruyor. Bora'nın yazdığı senaryo onu mutlu ediyor. Adam ne sevgilisinden ne de evindeki yaşamdan, yani çocuklarından vazgeçebilir. Çocuklarına olan düşkünlüğü çok büyük boyuttadır. Onlarsız yaşayamaz. Asla onları babasız bir yaşama terk edemez. Sevgilisi bunu anlayışla karşılar. Çünkü o çok akıllı bir kadındır. Karısı bu durumu öğrendiğinde üzülür ama çabuk atlatır. Her erkeğin böyle bir şey yaşayacağını bilmektedir. Hem çocuklarının ruh sağlığı hem de yıllardır beraber oluşlarının getirdiği dostluk da bu durumu anlar. Evlerindeki alışık oldukları yaşamı sürdürürler. Sevgilisiyle de her istedikleri zaman özgürce buluşarak o heyecanlı, tutkulu yaşamdan kopmazlar. Ortada yalan yoktur. Herkes memnundur. Mutlu aile dağılmamış, coşkulu aşk bitmemiştir. İnsanların özel senaryoları birbirine uysaydı. Kitabın sonu. 27 Kasım 2016.